genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Bugün de yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Doğan olacak. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
Sağ olun, yine bir Ramazan günü beraberiz hocam, mutluyuz.
Evet.
Çok keyif alıyoruz size olan programlardan.
Teşekkür ederim.
Hayatı konuşuyoruz, ilişkileri konuşuyoruz, hayatın ta kendisini konuşuyoruz.
Pozitif psikolojiyi konuşuyoruz.
Pozitif psikolojiyi konuşuyoruz, o yüzden de pozitifiz hocam.
Evet, evet.
Yani, evet. Bugün de hocam yine Ramazan'a biraz da uygun bir konsept olsun dedik. Konu başlığımızı, genel mottomuzu affetme olarak seçtik.
Evet.
Gerçekten hocam zor bir konu. Pozitif psikoloji içerisinde de affetme zor bir konu.
Doğru.
İsterseniz yine şöyle biz affetmenin ne olduğundan, neliğinden hocam başlayalım.
Evet, pozitif psikoloji içerisinde de zor konu. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü affetme davranışı kolay bir şey değil. Yani tüm bahsettiğimiz, daha önceki programlarda da bahsettiğimiz umut, şükran duyma, mutluluk, bunların öğrenilmesi daha kolay veya uygulanması daha kolaydır. Ama affedici olmak çok kolay bir şey değildir. O yüzden de değerli bir erdemdir yani bir kişinin affedici olması. Çünkü sadece affettim demeyle affedemiyoruz. Yani kalbimizin, ruhumuzun da bunu affetmesi, kabullenmesi gerekiyor herhangi bir durumda. Nasıl tanımlıyoruz psikoloji içerisinde bunu? Bir haksızlığa uğradığımızda bilinçli olarak intikam almaktan, kin duymaktan, nefret duygularından yani olumsuz duygular hissetmekten vazgeçme. Ama burada bilinçli ifadesi önemli. Yani bundan isteyerek, bilerek isteyerek vazgeçme durumu söz konusu. Bu da çok kolay değil. Çünkü haksızlığa uğradığımızda içsel olarak karşı taraftan bir intikam alma, onun da zarar görmesini isteme gibi bir duygu gelir. Bizim isteğimiz dışında gelir. O yüzden kolay değil ama güzel haber bununla ilgili şu, affedebiliyoruz. Bunun çeşitli terapileri var, ne bileyim çeşitli uygulamaları var. Bir şekilde affetme davranışı da öğrenilebiliyor ya da geliştirilebiliyor diye söyleyebiliriz. Öyle bir giriş yapmış olalım.
Zorluğu tabii şuradan kaynaklı. Elimizde intikam alma gibi bir güç olmasına karşın bilinçli olarak bundan vazgeçiyor. Bu çok büyük bir erdem.
Çok büyük.
Diğer konuştuğumuz şeyler değilse hocam, hani bir haksızlığa uğrama durumu yok. Zaten normal akışı içerisinde olan bir duruma biz artı değerler yüklüyorduk.
Evet.
Bundaysa eksiği biraz bir nevi artıya çevirme gibi bir durum söz konusu olmuş oluyor.
Kesinlikle. Yani tabii affetme dediğimizde sadece karşı tarafı affetme değil, kendimizi affetme de devreye girebiliyor.
Tam aslında bunu soracaktım. Kimleri hocam affederiz, neyi affederiz diye soracaktım.
Şöyle, yani bize bir haksızlık yapılmışsa, burada haksızlık kelimesi önemli, altını çizmemiz gerekiyor. Yani bizi rahatsız edecek bir şey yapılmışsa, bununla ilgili özür dileyen kişileri kolay affederiz mesela. Yani eğer karşı taraf özür diliyorsa kolay affederiz. Onun bir zorluğunu biliyorsak kolay affedebiliriz. Yani empati duygusu burada önemli bir duygu. Bir de birazcık daha diğer kişiden daha üst konumdaysak, her anlamda maddi olarak olabilir, yaş olarak olabilir. Mesela size bir çocuk bir yanlış yapsa, gerçekten canınızı sıkan bir şey yapsa veya bir öğrenciniz bir şey yapsa affedebilirsiniz. Büyüksünüz çünkü. Ama kendimizden daha yukarıdaki bir kişiyi biraz daha az affedebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü gücümüz yetmiyor bu durumda. Affetmede vazgeçme var. Yani bize bir yanlış yapmış birisi ama bizden daha alt bir konumdaysa onu affetme büyüklüktür, bir erdemdir.
O yüzden, eylemimiz de zaten bu yönde olacaktır hocam.
Olgunluktur yani. O yüzden affetme işi biraz güçlü insanların işidir. Olgun insanların, erdemli insanların işidir. Ama herkese de ya affet diyemiyoruz bunu. Çünkü bir haksızlığa maruz kalmış durumda, onu mutsuz eden bir durum söz konusu. Dolayısıyla bunu içsel olarak kendisinin başarabilmesi, vazgeçebilmesi gerekir. O yüzden biraz zor bir konu diye söylüyorum. Ve affetme deyince hep aklımıza şey geliyor işte, ilişkilerdeki aldatma olayları, insanların ilk çağrışım yapan şey o oluyor ama sadece o değil. Her türlü haksızlık olabilir. Hayatta bize yapılmış haksızlıklar olabilir. Kendimizi affetme olabilir dediğim gibi. Birazdan değiniriz daha detaylı. Kendimize nasıl davranacağımızla ilgili olabilir. Yani disiplinli olmadığımız için kendimizi suçlayabiliriz. Gerçekten bariz bir yanlış yapmışızdır hayatımızı olumsuz etkileyen. Onunla ilgili kendimizi affedemeyebiliriz. Bu da suçluluk duygularını yoğun yaşamamıza neden oluyor. Ve suçluluk depresyonun en önemli göstergelerinden birisidir. Yani depresyondaki hastalarımız, danışanlarımız kendilerini çok suçlayıcı bir tarzda değerlendirirler. İşte ölmeyi isteyecek, cezalandırılmayı isteyecek kadar suçluluk duygusu içerisinde olabilir. Kendisini affetme de bu noktada çok önemli diye söyleyebilirim.
Kendisiyle barışık olma. Bir de hocam durum affetme denilen herhalde bazı şeylerden bahsedebiliyoruz. Değil mi? Elimizde olmayan, doğrudan katkı sağlayamayacağımız
olaylarla ilgili, durumlarla ilgili, felaketlerle ilgili bir affedici tutum içerisinde olma da söz konusu olabilir. Yani bu affetmeyi birazcık şeye benzetiyoruz. Hani elinde kor taşıyan bir kişiye benzetiyoruz. Yani ilk bizim elimizi yakıyor mesela. Olayı, durumu, karşı tarafı affedemiyorsak, kin ve nefret duyguları içerisindeysek, o zaman ilk biz acı çekiyoruz. Bunu bir Uzak Doğu'da şöyle bir şey var, söz var. Kin, nefret duyguları içerisinde olmak, affedememek, zehir içip karşı tarafın zehirlenmesini beklemek gibi bir şeydir. Yani ilk önce kendim zehirleniyorum, kendim zarar görüyorum o olumlu duygular, olumsuz duyguyu yaşadığım için. O yüzden affetmek çok değerli ve sağlık açısından da çok değerli, önemli, ilişkiler açısından da önemli. Ve burada affetmek dediğimiz şey karşı tarafı ödüllendirmek değil, bunun çok iyi farkına varmamız lazım. Yani o hata yapıyor sürekli, ben onu ödüllendiriyorum, böyle bir şey değil aslında. Affetmek, vazgeçmek demektir. Bir mevzuyu kapatmış oluyoruz kendimiz açısından. Yani sürekli olarak o kini, nefreti, intikam duygusunu içimde taşımaktan kurtulmuş oluyorum.
Bir aslında sırtıma binen bir yük var.
Evet.
O yükten bir nevi kurtuluyorum.
Kurtuluyorum.
Burada bilinç çok önemli dedik hocam. Yani bunu bilinçli olarak yapmamız
gerekiyor. Bilinçli yapmam
gerekecek.
Önemli. Yoksa kendiliğinden oluşan bir şey değil. Yani bilerek vazgeçme önemli. Yükten kurtuluyoruz dediniz. Bir şey anlatılır bununla ilgili bir anekdot. Bilge bir insan öğrencilerini çağırmış. Demiş ki bana yarın gelirken hepiniz işte bir çuval patates getirin, bir tane de torba getirin demiş. Öğrenciler getirmişler, merak içinde ne olacak diye merak ediyorlar. Patateslerin üzerine demiş şey yazın. Affedemediğiniz kim varsa, kin, nefret duyguları içerisinde olduğunuz kim varsa patatesin üzerine yazın, torbanıza atın. Onlar da yazmışlar, atmışlar, yazmışlar, atmışlar bir sürü. Demişler, demiş ki bilge kişi, bunu gün boyunca yanınızdan taşıyacaksınız, hiç ayırmayacaksınız. Yani yemek yerken de, dersteyken de, yürüyüş yaparken de, arkadaşlarınızla çay kahve içerken de torba sürekli sırtınızda, omzunuzda olacak. Taşımışlar, bir hafta sonra yanına gelmişler, demişler ki ya biz çok sıkıntı vermeye başladı bu, yani patatesler bozuldu, kokuyor, ağırlık yapıyor, her yerimiz ağrıyor, insanlar tuhaf tuhaf bakıyor, yani nedir bunun amacı? İşte bilge kişi onu affedicilikle ilişkilendiriyor, kin nefret duygularıyla. Olumsuz duyguları bu şekilde taşımamız, yemekte, İşte ne bileyim gezerken, arkadaşımızla birlikteyken, uyurken, kin nefret duygusunu sürekli taşıyoruz yani.
Patates maddi olarak kokuşuyor.
Yük oluyor.
Yük oluyor ama affetmediğimiz zaman diğer duygular, o sorunlarsa belki de hocam zihnimizin içini kokuşturmaya başlıyor.
Kokuşturuyor. İşte o zaman bilge kişi demiş ki tamam bunları atın, rahatladılar bakın yani. O yüzden affetmek bize önce fayda sağlıyor. Eğer affetme konusunda çok güçlük çeken izleyicilerimiz varsa bunu düşünsünler. Yani karşı tarafı ödüllendirmiyorum. Ben sırtımdaki patates torbasını bırakmış oluyorum. Ben bir rahatlıyorum yani. Mevzuyu kapatmış oluyorum kendim açımdan en azından.
Hocam zaten insan ne diyorsa biraz da kendini etmiş oluyor değil mi? Yani affetmediğinizde karşıdaki insana vermiş olduğunuz bir aslında zarar da söz konusu değil. Kendimizi bir nevi biraz zorlamaya başlıyoruz, zorlamış oluyoruz yani.
Evet.
Kendimizi affetmekten bahsedecektik hocam.
Evet.
İnsan bunu nasıl yapar?
Kendini affetme, tabii ki bilerek yaptığımız şeyler de vardır. Bazen şartların, durumların oluşturduğu, bizim de içinde bulunduğumuz durumlar olur. Nasıl o hale geldiğimizi anlayamayabiliriz. Yani birisi mesela çok ünlü birisi kumar oynamış, tüm servetini yitirmiş. Dinliyordum şeyde, YouTube'da. Sağlık sorunu yaşamıştı. Diyor ki keşke bir kalp krizi geçiriyor. Keşke o günü ölseydim diyor mesela. Yani kendisine karşı yüklenmenin ne kadar yüksek olduğunu görün yani. Tabii bu kumar olabilir, başka şey olabilir. Birine bilinçli bir zarar vermiş ya da farkında olmadan zarar vermiş de olabiliriz. Bu durumda eğer gerçekten bundan pişmanlık duyuyorsak kendimizi affetme yönünde olmamız gerekiyor. Yani hayat boyu onun artık şeyini yaşama, acısını yaşama doğru olmayacaktır. Dersimizi alıp eğer bu benim gelişme yolculuğumda bir basamaksa öyle görüp kendimi affetmem mantıklı bir davranış olacaktır. Aksi takdirde geçmiş yaşantımın bugünümü mahvetmesine izin vermiş oluyorum.
Ve takıntılı da bir kişiliğe belki bürünmüş olacağım evet. Hocam. İlerlememi engelleyen aslında bir unsur.
Evet.
Ya. Çünkü içim rahat değil, huzurlu değilim. Bir şekilde bunlar hep benim zihnimde döneceği için geleceğe de sağlıklı bir şekilde adım atıp ilerlemem mümkün gözükmeyecek.
Belki daha iyi şeyler yaparak onu telafi etme yönüne gidebiliriz işte. Yani sürekli olarak ona yönelik bir pişmanlık ve suçluluk duygusu yaşamaktansa çünkü bunu yaşadığımda geçmişimin bugünümü mahvetmesine neden oluyorum. Oysa geçmişte onunla ilgili bedeli ödedim. O bitti. Hemingway'in öyle bir sözü var. Yani sürekli geçmişe takılı kalmak diyor. Ödemesi bitmiş bir borcu tekrar tekrar ödemeye benziyor. Ödemesi bitmiş ama ben bankaya gidiyorum her ay. Yine de para ödemeye çalışıyorum. Oradaki görevli diyor ki ama siz bunu ödemişsiniz olsun diyorum. Sürekli geçmişe takılı kalma bu anlamda. Onun bedelini ödedim. Bugün daha iyi şeyler yapabilmek, daha enerjik olabilmek, onu belki o yaptığım yanlışları telafi edebilmek adına kendimi affetme. Ama bu şu değil, hani yapıp bilerek yanlış yapıp da kendimi elbette affedeyim kesinlikle bu değil.
Kandırmak değil,
değil.
Realist olmak gerekiyor.
Evet, zaten hani Ramazan ayı içerisindeyiz. Şunu da görürüz, dinimizdeki tövbe kavramı da tam olarak böyle değil mi? Yani,
evet.
Her şey bitmiş gibi düşünme değil de bir şekilde ne olursa olsun sıfırdan başlayabilmeyi gösteriyor. O yüzden kendini affetme birazcık böyle ama ya nasıl olsa kendimi affederim deyip bilerek yanlış yapmayı kastetmiyoruz kesinlikle.
Evet. Bir de hocam yani şu da var. Allah'tan hep biz affetmesini isteriz ama biz insanlara karşı o kadar da pek hoşgörülü olmayabiliyoruz.
Affedici olmayabiliyoruz.
Yani oysa ki hep bize işte Allah'ım hep affet deriz her türlü durumda. Tövbe ederiz, bağışlanma dileriz ama iş biraz bağışlama ve hani o toleransı gösterme konusuna geldiğinde Allah'tan istediğimiz kadar biz insanlara karşı o kadar bazen değil, toleranssız davranmıyoruz. Evet.
Yani şöyle düşünün, hepimiz yanlışlar yapıyoruz, hepimiz hatalar yapıyoruz gerçekten bilinçli ya da bilinçsiz. Etrafımızdaki insanlar affedici olursa bize karşı ne kadar iyi hissederiz yani. Ve onlardan içten samimi bir özür dileriz mesela. Deriz ki ya, evet şunu yapmam gerekiyordu, yapamadım, yanlış yaptım şeklinde. Ama karşımızdaki kişiler affedici değilse ilişkide olduğumuz kişiler, ilişki bozuluyor zaten yani. Ama burada tabii affedilen kişinin de üzerine düşen bazı sorumluluklar var. İşte dediğim gibi bir şekilde özür dilemesi, ciddi pişman olduğunu görmek. Ve mesela kendi kişisel yaşamımda eğer bir kişi bir yanlış yaptıysa bana, bir haksızlığa maruz kaldıysam ve çok samimi pişmansa, çok samimi bir şekilde pişman olduğunu görürsem affederim mesela. Affetmeyi kolaylaştırır bu. Ama her zaman böyle de değil insanlar. Yani kötülük yapmaktan keyif alan insanlar da var. Onları da affetmek zorunda değiliz. Yani bu psikolojik kavramlar sıfırla yüz, siyah, beyaz gibi olmuyor. Bir sürü bunun arada gri tonları var, dereceleri var. Bazı konularda daha affedici olabiliriz. Bazılarında affetmeyiz. Yani ama genel kişilik yapımız affedici bir kişilikse bu olgunluğun, erdemli olmanın bir göstergesidir. Nerede okudum ya da dinledim hatırlamıyorum ama böyle dervişin biri her sabah kalkarmış, şey dermiş de ya bana kim haksızlık yaptıysa, kim kötü davrandıysa hakkımı helal ediyorum dermiş mesela her sabah uyandığında. Bu çok yüce bir davranış ama bunu herkesten de isteyemeyiz yani böyle olmasını hepiniz böyle olun da. Diyemeyiz.
Zaten derviş dediniz hocam.
Evet. O artık zirveye çıkmış bu anlamda. Ama bunu bir hedef olarak belirleyebiliriz. Ya daha affedici olacağım. İnsanlara karşı, ilişkilerimde, çocuklarıma karşı, çalışma arkadaşlarıma karşı affedici bir kişilik, affedici bir karaktere sahip olmak istiyorum diye kendimize hedef belirleme önemli. Tekrar ediyorum. Affedebilen insanlar büyük insanlardır aslında. Zayıf insanlar affedemez. Güçlüyse, büyükse, olgunsa, kendini gerçekleştirmiş, erdemli bir bireyse affetmek kolaydır. Aksi takdirde affedemeyiz yani kolay kolay.
Evet hocam, burada affetmeyi kolaylaştırıcı bir unsur olarak empatinin yeri çok önemli olsa gerek herhalde, değil mi?
Kesinlikle. Affetmeyi en çok kolaylaştıran şeylerden biri o. Şunu düşünürsek yani bize bir yanlışlık yapıldığında ya acaba karşıdaki kişi ne durumda da bunu yaptı bana? Yani bu empatidir ve bunu anlayabilirsek affetmemiz kolaylaşabilir. Çok basit. O anda aç mıydı, susuz muydu, çok mu sinirliydi, günü kötü mü geçiyordu, başından kötü bir şey mi gelmişti, kafası mı karmakarışıktı? Ben de onun durumunda olabilirdim. Ben acaba nasıl davranırım diye düşünürsek o zaman affetmemiz biraz daha kolaylaşabilir.
Ya karşı tarafın şartlarını düşüneceğiz. Anlamak. Duygu durumunu anlayabilme, evet. Kendimizi onun yerine koyabilme. Zaten ilişkilerdeki birçok tıkanıklığı hocam çoğu zaman empatiyle herhalde çözüp
tabii ki
çözüme kavuşturabiliriz, değil mi?
Yani empati çok değerli bir kavram. Çünkü bizim beynimizde ayna nöronlar vardır. Karşı tarafı anlayabilmemize, onu modelleyebilmemize yardımcı olan nöronlardır. Özel nöronlardır bunlar. Empatinin bu nöronlarla ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Ve birisi acı çekerken biz de belli düzeyde acı çekeriz. Bu duyarlılığımız vardır gerçekten. İşte bunu eğer affediciliğe uyarlayabilirsek, ya ne durumda da acaba böyle davranıyor diye. Çünkü hepimiz insanlığın müşterek hallerini yaşarız yani hayatta. Karşı tarafı suçlayabiliriz, evet kasıtlı bir şey yapıyorsa, bilerek kötülük seçiyorsa suçlayıcı olabiliriz ama acaba hangi duygular içerisinde bunu yapıyor? Yaşam koşulları ne? Yani bunu çok olumsuz olaylarda bile düşünebiliriz. Yani hırsızlık yapıyordur ama hani bilmiyorum açgözlülükten dolayı hırsızlık yapma ayrı ama mesela ihtiyacı olduğu için hırsızlık yapıyorsa bir kişi şunu düşünürsem affedebilirim ya aynı durumda ben de olabilirdim gibi. Bu kesinlikle olayları legalize etme
değil, evet.
Değil ya da değersizleştirme değil. Hani bir söz var Türkçe'de çok yanlış anlaşılıyor merhametten maraz doğar diye. Aslında merhametten maraz hastalık doğmaz yani. Çok yanlış anlaşılan bir söz. Bu şunun için söylenir. Yani adaletin uygulanması gereken yerde adil olmazsanız maraz doğar. Yani birisi çok bilerek bir suç işlemiş ama biz merhametimizden dolayı ona ceza vermiyoruz. O zaman maraz doğar. Bunu kastediyor aslında. Yoksa genel olarak merhamet duygusu çok önemlidir. Empati de merhametin bileşenlerinden birisidir. Yani bir alt boyutudur aslında. Merhameti oluşturan kavramlardan bir tanesidir. Dolayısıyla empati duyduğumuzda işte anlayışlı ya da merhametli olabiliriz diye söyleyebilirim.
Çok ilginç, çok güzel hocam. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda affetmek, karşı tarafa da bir ders vermek, bir şey öğretmek olarak düşünülebilir mi? Çünkü ben affedici olduğum zaman karşı tarafa, ister istemez o da bir şükran, minnet belki duygusuna girecek. Evet. Bu durumu takdir edecek. Belki de o da benim dışımda kendi ilişkilerini yoğunlaştığında o erdemi kazanma anlamında bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Model oluruz, evet. Yani o da başkalarını affedebilecektir mesela.
Bu yani, böyle kelebek etkisi olarak belki topluma baktığımızda
yansır.
Değil mi? Daha affedici, yansır. Daha karşı tarafı anlayabilen, empati duygusu yüksek bir toplum inşa etme açısından da bu bireylerin ilişkiler arası affetmesi
tabii
çok önemli.
Toplumsal
herhalde
anlamda çok büyük fayda sağlar ve buna ihtiyacımız var. Çünkü biz Türk toplumu olarak gerçekten çok öfkeli bir toplumuz. Bu öfke günlük yaşamımıza da yansıyor, ilişkilerimize de, işimize de yansıyor. Ya toplumsal anlamda çok değerli ama yakın ilişkilerimiz açısından da o kadar değerli ki, yani düşünün çocuğunuzu, eşinizi, arkadaşınızı affettiğinizde aslında ilişki duvarınıza bir tuğla koymuş oluyorsunuz yani baktığımız zaman. Ve bu şey değil, affedilen kişinin de sürekli olarak bunu istismar etmesi, tekrar tekrar yapması şeklinde bir davranışa dönüşmemesi gerekiyor elbette. Ama bunu anlayabiliriz yani, bir kasıt var mı? Yanlışlıkla yaptıysa bence her davranış affedilebilir. Çünkü hepimiz yapıyoruz bunu. Hiçbirimiz bundan müstahni değiliz kesinlikle yani.
Yani hocam zaten insan olarak doğulmamız demek sosyalleşiyor olmamız, sosyal bir hayatın içinde var olduğumuz demek. Böyle bir hayatın içerisinde de illaki ilişkiler içerisinde doğrular, yanlışlar, hatalar olması var. Çok muhtemel ve beklenebilir bir şey.
Evet.
Önemli olan bunları asgari düzeye indirerek, değil mi? Yani etrafımızdaki insanlara karşı daha anlayışlı olabilmek, daha affedici bir tutum sergileyebilmek. Yani cezalandırma merkezi değil de belki iyi bir toplum inşa edebilmek, evet, için merhameti, affetmeyi, hoşgörüyü biraz daha herhalde burada temele koymak gerekiyor. Yani, bir de karşı tarafın gerçekten duygu durumunu anlamak, yaşına bakabilmek, bazen cinsiyetine bakabilmek
tabii.
gibi birçok herhalde etken.
Yani kim istersiniz mesela yaşamınızda, etrafınızdaki en çok iletişim kurduğunuz insanlardan affedici olmaları mı güzel bir özelliktir, yoksa sürekli kin, nefret, intikam duygusu içerisinde, cezalandırma isteği içerisinde olması mı? Hepimiz affedici insanları isteriz. Çünkü bu erdemli insanların bir özelliğidir. Bu arada şunu da söyleyelim, intikam da beyne gerçekten adeta bir uyuşturucu gibi haz veren bir şeydir. Yani intikam alma sırasında böyle araştırmalar var. İnsanların beyni gerçekten bir keyif verici madde kullanıyormuş gibi de uyarılıyor. Ona göre kimyasallar salgılanıyor. Yani o yüzden affetme zor bir şey diyorum. Yani çünkü haksızlığa uğramışsak cezalandırılsın, bununla ilgili bir ben de karşı tarafa zarar vereyim duygusu oluşabiliyor.
Ve içimiz soğusun denir hocam.
Tabii. Yani ama bu hani somut örnekler üstünden gitmek lazım. Bazen bilemeyiz hani hangi konuyu konuştuğumuza göre değişir. Gerçekten affedilmeyecek şeyler de vardır. Belli düzeyde affedilecek şeyler de vardır. Ama gündelik ilişkilerde, ufak tefek şeyleri konusunda kesinlikle affedici bir tutum içinde olmak ilişkileri olumlu etkiler.
Tabii ben size aslında affetmenin biraz da ruh sağlığıyla olan ilişkisini sormak isteyecektim ama kısmen de biraz değinmiş olduk. Yani değil mi, insanın işte sırtındaki yükü atması,
tabii,
kendiyle daha barışık bir profil çizmiş olması gibi birçok...
Tabii yani onu tekrarlayacak olursam affetmek ilk önce kendimize bir hediye sunmaktır yani. Yükten kurtulmuş oluyorum. Çünkü duyguları biz, bazı bilim insanlar buna karşı da çıkıyor ama olumlu ve olumsuz duygular diye ayırıyoruz. Ve önemli çalışmalar var. Olumlu duyguları sık yaşamak bizim daha kararlı olmamızı, daha yaratıcı olmamızı, iyi düşünmemizi, adeta beynimizin açılmasını sağlıyor. Olumsuz duygular ise bizi savunmaya itiyor, savaş kaç durumuna, moduna sokuyor ve daha yaratıcı düşünemiyoruz, daha özgün düşünemiyoruz, ne bileyim daha iyi düşünemiyoruz.
Doğru. Kendi potansiyelimizi de açığa çıkartamıyoruz.
Çıkaramıyoruz, doğru kararlar alamıyoruz. Dolayısıyla kin, nefret duyguları, intikam duyguları içerisinde olmak bu olumsuz duygulardan bir tanesidir diyebiliriz. Bu da hem bizi kaygılı, depresif, mutsuz yapar, hem de dediğim gibi yaşam kalitemizi olumsuz etkiler.
Teşekkür ediyorum hocam. Ara vaktimiz geldi. Araya tamam. Gidelim. Bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Efendim kısa bir ara karşınızda olacağız tekrar. Efendim karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Tayfun Doğan bizlerle. Sevgili hocam, ilk bölümde biraz affetmekten bahsettik.
Evet.
Kimleri affederiz, neler affederiz? Affetmenin bize sağlamış olduğu faydalar neler? Affetmeyi kolaylaştıran bir unsur olarak empatiyi biraz konuşmaya çalıştık. Bununla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı, tavsiye?
Belki şunu söyleyebiliriz. İnsanların yaşı büyüdükçe daha affedici oluyorlar. Araştırmalar bunu gösteriyor. Kadınlar daha affedici mesela. Bu önemli bir bulgu olarak nitelendirilebilir. Bu konuda önemli çalışmalar yapan kişiler var dünyada. Robert Enright, Everett Worthington gibi kişiler var. Affedicilik terapisi denilen bir terapi geliştirilmiştir. Yani gerçekten hayatlarında affetmekte güçlük çeken, kendisine büyük sıkıntı veren olaylar yaşayan kişiler varsa bunların kitaplarını ya da işte videolarını internette bulabilirler. Onları izleyebilirler. Çünkü daha önceki programlarda da hep söyledim. Kavramlarla, sıkıntı yaşadığımız kavramlarla ilgili bilgi sahibi olmak, okumak, derinlemesine bir şeyler araştırmak iyileştirici etki gösterir. Buna biblioterapi ismini veriyoruz. YÖK Tez Merkezi'nde özellikle Yüksek Öğretim Kurumu'nun tez merkezinde tüm tezlere ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. İnternetten YÖK Tez Merkezi diye aratırlarsa, orada arama motoruna affedicilik diye yazarlarsa, affetmeyi kolaylaştırıcı programlara, tezlere, doktora tezlerine, yüksek lisans tezlerine ulaşabilirler. Sadece konuyu okumak, biraz bu konuda bilgi sahibi olmak bile affediciliklerini artırır. Böyle bir şey de önermiş olalım. İnsanlar hayatlarında çünkü türlü sıkıntılar yaşıyor, affedemeyebiliyorlar.
Dolayısıyla o kavramla bir ünsiyet kurmuş oluyorum. O kavramı araştırıp incelediğim zaman. O kurmuş olduğum ünsiyetle de ona sahip olabilme olan ihtimalim çok daha fazla artmış oluyor.
Evet, şimdi bahsettiğim kişi mesela bu konuda çalışan Everett Worthington, bunu hayatında belki hiçbir insanın yaşamayacağı kadar da derinlemesine yaşamış affetmeyi. Annesi bir cinayete kurban gidiyor, öldürülüyor. Ve annesini öldüren kişiyi hapishaneye gidip, tabii hemen ilk gün değil tabii ki ama belli bir süreçten sonra gidip affedebiliyor. Hani hocam bu kadar da affedilir mi diyebilirsiniz. O yüzden kimseye affedin diye bir zorlamada bulunmuyoruz ama o artık hani bu konunun en üst zirve kişisi diyebiliriz. Yine kardeşi intihar ediyor. Onunla ilgili de kendisini suçluyor mesela. Hani bunu önleyebilirdim diye kendisini affetmekte güçlük çekiyor ama o konuda da hangi süreçleri yaşıyor, neyi affediyor, bununla ilgili araştırılması, okunması gereken bir kişi. Çünkü bizim hayatımızdaki affetmemiz gereken konular o kadar büyük olmayabilir. Evet. Şu duyguyu yaşayabiliriz. Adam neyi affetmiş? Yani ben...
Ki bu nedir yanında? Evet, kıyaslama,
olumlu bir kıyaslama olabilir. Bunları söyleyebiliriz affetmeyle ilgili.
Hocam affetmenin bir göstergesi olarak karşı tarafa tekrar olumlu ve güzel duygular besleme, bunun sağlaması olarak görülebilir mi?
Eğer böyle bir affetme ise bu mükemmel affetme diyeceğimiz durum olur. Olumsuz duygulardan vazgeçme, intikam hissinden, kinden, nefretten vazgeçme, nötr hale gelmek bile çok iyidir. Ama bir de tam tersi olumlu duygular besleyebilecek olgunluğa ulaşırsak bu mükemmel bir affetme olur aslında.
Ben de şeyi hatırlarım yani şairin bir sözünden gerçekten mükemmel affetme size karşı hata yapan insanı affetmeniz değil, onun size yapmış olduğu bu davranışından ötürü onun adına bağışlanma dileyip Allah'ın da onu affetmesini dua etmek istemektir diye.
Bu çok büyük bir olgunluk. Hani kamil insan olma, kendini gerçekleştirmiş insan olma veya işte felsefedeki o erdemli insan olma dediğimiz kişilere örnek verilebilecek bir şeydir. Başarabilene ne mutlu.
Evet. O zaman yani affetmek sadece bir anıyı kendi hafızamızdan silmek olarak değil de üzerini kapatmak, bastırıp örtmek değil, bilinçli bir şekilde
tabii
olayı derinlemesine biraz inceleyip, adeta masaya yatırıp, sonuçlarını ortadan kaldırıp izale etmeye yönelik bir çaba
tabii,
da diyebiliriz.
Tabii ki. Yani zaten hani gücümüz yetmiyorsa bu affetme değildir yani.
Hani Nasrettin Hoca hocam yumurtaları kırmış ya giderken, neyse demiş, bari infak etmiş olalım.
Evet, öyle olmuyor. Yine Nietzsche'nin herhalde öyle bir sözü var, filozof. Pençeleri olmadığı için kendisini böyle iyi olarak gören ne çok insan var diyor. Yani hani zarar veremiyorsun zaten. Hani bu affetme değil.
Değil, değil mi?
Bilinçli olarak vazgeçmem gerekiyor. Ona gücüm yettiği halde zarar verebilecekken vazgeçme durumudur affetme. Bu anlamda değerlidir. Ve bu tür bilinçli seçimler de bizi erdemli kılıyor zaten. Yani kendimizi o zaman yükseldiğimizi hissederiz, olgunlaştığımızı hissederiz. Yani bana bir yanlış yapıldı, bunun intikamını alabilecek durumdayım, o konumdayım ama bilerek vazgeçiyorum. Bu çok değerli bir affetmedir. Çünkü istediğim zararı verebilirim ona aslında ama ben vermemeyi tercih ediyorum.
Gerçekten bir erdem.
Evet. Erdem budur yani.
Olgun ve kamil tabii bir insan olmanın göstergelerinden biri.
Kesinlikle. Kendimize bir ideal olarak bunu benimseyebiliriz.
Son aklıma şey geldi hocam. Yani bunu konuşurken işte Hazreti Peygamber mesela Mekke'yi fethettikten sonra 10 bin kişilik bir orduyla savaşsız ve kansız bir şekilde Mekke'ye girip kendisini zamanında oradan çıkartanlara, kendisine suikast kuranlara, kendisini öldürmeye teşebbüs eden insanlara karşı onlara güven içinde olduklarını mesela evet müjdelemişti. Bu gerçekten çok büyük bir erdem olsa evet gerek. Bizler de tabii özellikle Ramazan ayında kendimizi o Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak adlandırıyorsak işte karşımızda da böylesine bir model
var, evet,
olmuş oluyor. Hocam diğer bir kavrama merak ediyorum. Biraz öz eleştiriye de galiba ihtiyacımız var. Özellikle ben Ramazan'ı biraz da böyle arınma, hani kendini biraz böyle dinleme, adeta böyle çeteremizi tutma. Yani geçen yılki Ramazan'la bu yılki Ramazan arasında bir kıyas ve karşılaştırma yapma. Gerekirse biraz böyle olumsuz duygularımızı yazıp, evet yani ben bir öz eleştiri yapayım, şu konularda eksiğim. Mesela sabırsız bir insanım ya da cimri bir insanım. Bu beni zorluyor deyip böyle üzerine gitmeyi de önemli buluyorum. Bu anlamda bakacak olursak öz eleştiriyi nasıl tanımlarız hocam?
Öz eleştiri bizim Türkçe'de sizin bahsettiğiniz öz eleştiri değerli bir şeydir. Yani kendimizin olumsuz yönlerini, yetersiz yönlerini görme, bunların farkına varma ve iyileştirmeye çalışma anlamında çok değerlidir. Ama psikolojide self-criticism diye geçiyor İngilizce'de. O öz eleştiri çok yıkıcı bir öz eleştiridir. Ondan ayrı bahsedelim. Yani olmaması gereken bir Türkçe'ye öz eleştiri diye çeviriyoruz ama o kendini yerden yere vurma, acımasız davranma, işte az önce bahsettiğimiz kendini affetmeme, kendine merhametsiz davranma şeklindeki bir öz eleştiri. Onu ayıralım. Bizim ilk bahsedeceğimiz, Türkçe'de kullandığımız, işte öz eleştirini yap, ben öz eleştiri yapan bir insanım dediğimiz öz eleştiri doğru bir şeydir. Olumlu bir şeydir bizim için. Kendimizi bir hesaba çekme, çek etme, böyle bakma, hangi özelliklerim iyi, neleri geliştirmeliyim. Bir son zamanlarda sosyal medyada kullandığım bir şey var, bir heykel. self-made man diye geçiyor İngilizcesi. Kendini yontan insan heykeli diye. Bunu kendini gerçekleştirmenin bir sembolü olarak kullanıyorum. Hatta üniversitede odama da astım şeyini, fotoğrafını. Motive edici bir şey. Çünkü bir kişinin bir büyük kayanın içinde gibi kendini şekillendirmesini ifade ediyor. Kendini gerçekleştirme kavramı biraz böyle bir kavram. İşte erdemli olma yolunda her yıl, her ay sürekli gelişme içinde olma. Bunun için de öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Ya benim eksikliklerim neler? Hangi özelliklerimi geliştirmeliyim? Nasıl daha affedici olabilirim? Nasıl daha şükran, müteşekkir bir kişi olabilirim? Nasıl daha mutlu olabilirim? Öfkemi nasıl daha azaltabilirim? Bunun gibi yani kendimizi sürekli olarak bir gelişme yolculuğu içerisinde görme gerekiyor. Bunun için de öz eleştiri değerli. Ama ikinci kısımdaki öz eleştiri bireyi depresif yapan, mutluluğunu azaltan, ilişkilerini bozan, kendine acımasız davranma şeklinde ifade edebileceğimiz bir öz eleştiri. Ve ne zaman çıkıyor bu öz eleştiri? Özellikle başarısızlık, yetersizlik, zayıflık durumlarında ortaya çıkıyor. Yani bir konuda başarısız olduğunda kişi kendisine öylesine yüklenebiliyor ki sanki dünyanın en başarısız, en yetersiz kişisi oymuş gibi. Bir zayıflık, bir eksiklik, hepimizin eksiklikleri var. Bazı konularda iyiyiz, bazılarında değiliz. Dünyadaki hiç kimse her konuda iyi değildir yani. Herkesin yetersiz olduğu alanlar vardır. Bu yetersiz, zayıf olduğumuz alanlarda işte kendimize acımasız davranmama çok önemlidir. Bu anlamda sanırım soracaksınız, öz eleştirinin, bu olumsuz öz eleştirinin kan zehri öz anlayıştır. Kendimize anlayışlı davranmaktır.
Peki bu da biraz bakış açısı gerektiren bir durum değil mi? Yani olayları biraz nasıl yorumladığımızla ilgili olan bir şey. İşte bir sınavdan başarısız olduk diyelim. Zaten hep böyleyim ben, başarısızım, hiçbir şey yapamıyorum deyip kendimizi tüketmek yerine hayır aslında bu sınav için böyleydi çünkü ben gerekli çalışmayı yapmadım.
Yapmadım.
Deyip kendimi işte o öz eleştiri, birinci iyi olan öz eleştiriye tabi tutup eğer şu şartları sağlar, değil mi? Şu kadar eğer yapmam gereken çalışmayı yapabilirsem bunu başarabileceğimi biliyorum gibi bir bakışı herhalde inşa etmek gerekiyor.
Tabii. Yani negatif, olumsuz öz eleştiride kendine acımasız davranma vardır. Bu aynanın karşısına geçip, yani böyle insanlar var, kendini fiziksel olarak bile tokatlayıp kendine zarar verme, yani gerçekten çok ileri boyutlara gidebiliyor ki o tür bir öz eleştirinin nihai varacağı yerde intihar olabiliyor mesela. Yani tam artık son derece kendisini yok etmeye varabilir. Dolayısıyla kendimize karşı anlayışlı olmak da önemli. Başarısız, yetersiz olduğumuz durumlarda. Bu başarısızlıkların, yetersizliklerin, zayıflıkların insanlığın müşterek halleri olduğunu düşünmek çok rahatlatıcıdır. Sadece ben başarısız olmuyorum, sadece ben yetersiz değilim, sadece ben zayıf değilim. Şu anda bir acı yaşıyorum ve kendime destek olmalıyım, kendime merhamet göstermeliyim şeklinde yaklaşmamız gerekiyor. Bu da yine affetmede anlattığımız gibi şey değil. Hani hata yapıp bilerek sürekli sonra kendine anlayışlı davranma değil.
Bahane arayıp avutma değil.
Değil, avutma değil. Bir acı yaşıyorum, bir haksızlığa maruz kaldım, bir kötülüğe maruz kaldım, bir yetersizliğe maruz kaldım, başarısız oldum. Bu durumda şunu içsel olarak kendimize diyebiliriz. Bu öz anlayış, öz merhamet veya öz şefkat, değişik şekillerde kullanıyoruz bu kavramı.
Bu kavramın üçü de aslında aynı şeyi anlatıyoruz. Öz şefkat, öz merhamet ve öz anlayış.
Kendine anlayışlı davranma. Nasıl başkalarına merhametli, anlayışlı davranıyorsak bir yetersizlik ya da başarısızlık durumunda, kendimize de destekleyici bir tutum içerisinde olma, kendimize merhametli, anlayışlı davranma. Bu konuyu çalışan kişi Amerikalı bir profesör, Kristin Neff diye, hatta Yunanistan'dan göçmüş birisiymiş. köken, aile kökeni oradanmış. Kristin Neff bu konuyu çalışıyor, öz anlayış konusunu ve şöyle diyor, büyük acılar, sıkıntılar yaşadığımda şunu tekrarlıyorum kendi kendime. Bu bir acı anı, şu anda kendime ihtiyacım var, kendime karşı nazik, şefkatli, destekleyici olabilir miyim? Çünkü zaten diğer insanlar o anda kötü davranıyor size ya da kızıyorlar. Mesela bunu kendi yaşamımda da şöyle anlatıyorum. Küçükken biz birisiyle kavga ettiğimizde, bir yerimizi yaraladığımızda falan eve gelirdik, bir de evde azar yerdik mesela. Yani o anda çocuğun ihtiyacı olan şey bir destektir değil mi? Dışarıda birisi vurmuş size.
Teskin olmak istersiniz.
Tabii annenin babanın yapması gereken o anda destek sağlamaktır. Bir de evde azar yerdik yani. Hatta bir öyle bir olay yaşamıştım. Top oynayarak gidiyorduk böyle bir arkadaşımla. Bir çelme taktı, düştüm ve yüzüm kan içinde kaldı. Eve 200-300 metre uzaklıktaydık. İşte eve gidersem kızarlar diye ben ta 1 kilometre, 1,5 kilometre uzaktaki okula gitmiştim. Orada öğretmen işte yüzüme pansuman falan yapmıştı mesela. Bu kişiler kişisel yaşamımızda da böyle işte öz anlayışla bağlayacağım orada. Ya bir sıkıntı yaşamışım mesela. Başarısızlık var, bir olumsuzluk var, yetersizlik var. Böyle bir durumda bir de kendime tekme atmış oluyorum eğer acımasız davranırsam, kendimi affetmezsem, anlayışlı davranmazsam. Oysa en azından kendime ihtiyacım var, kendime destek vermeliyim. Burada çok önemli bir kavram kullanacağım, hani dinleyicilerimizin işine yarar. Öz anlayışla kastettiğimiz şey acı çektiğimde, sıkıntı çektiğimde kendimizin müttefiki olmaktır. Müttefik kelimesini yani biraz eski bir kelime, belki bilmeyenler olabilir. Hani savaşlarda falan müttefik aynı grup içerisinde olma, dayanışma, birbirine destek verme anlamında.
Ben de benimle beraberim aslında.
Evet. Çünkü en çok buna ihtiyacım var. Önce kendim. Tersi durumda herkes bir tekme atıyor, yere düşmüşüm. Bir de ben kendime tekme atıyorum. Kendimin destekleyicisi, müttefiki olmam. Ki Türkçemizde arkadaş kelimesi de buradan geliyor. Yani arkasında durma şeklinde. Kendimizin de arkasında durmalıyız. Kendimizin de arkadaşı olmalıyız diye söyleyebiliriz.
Hocam yani nihayetinde insan ne kadar dışarıdan destek gelirse gelsin, acılı zamanlarında da, mutluluk zamanlarında da kendiyle baş başa kalıyor.
Evet.
Hiç kimse, az önce aslında biraz ifade etmiştiniz, hani karşı tarafın acısına ortak olabiliyoruz belli bir yere kadar ama hiçbir zaman ben o olamıyorum.
Kesinlikle.
O da ben olamıyor. Yani en basit örneği hocam, gece yatağa girdiğimiz zaman hocam, bir yorganı, battaniyeyi çektiğimiz zaman kendimizle baş başa kalıyoruz. Acılarımızda da böyle, mutluluklarımızda da böyle. Ve işte bu öz anlayış ya da öz merhamet nihayetinde yine insanın kendi kendine yapacağı, kendi kendine
çok
davranış
önemli
biçimi.
İki şeyi unutmasınlar. Yani yaşadığımız acılar, sıkıntılar insanlığın müşterek halleridir, ortak halleridir. Herkes yaşıyor bunu. İkincisi kendimizin müttefiki olmak bu anlamda çok çok önemli. Üçüncüsü de bu tür olayları yaşadığımızda onları bir film sahnesi gibi geçip gitmesine izin verme. Yani dingin bir şekilde o acı anının geçip gitmesini bekleme, sabırla.
Akışkan evet. Bir şey. Zaten hayatın kendisi hocam akışkan.
Bitecek yani.
Değil mi?
Hiçbir acıda, hiçbir hazda, mutlulukta sonsuz değildir. Ne dem baki, ne gam baki demişler. Hani Yavuz Sultan Selim mi söylüyor, tam hatırlamıyorum. Dem de, mutluluk da geçici, gam da, hüzün de geçicidir. Öyle durumlarda birazcık geçip gitmesini, dediğim gibi bunların tüm insanların yaşadığı durumlar olduğunu bilmemiz önemli. Ve kendimize destek, arkadaş olmamız bu noktada çok önemli.
Hocam, baştan herhalde biraz kendimizi şuna motive etmemiz gerekiyor. Acısız ve problemsiz bir hayat yok.
Yok.
Yani dışarıdan çok mutlu olarak gördüğümüz insanların bile belki kendi iç dünyalarında neler çektiğini, neler yaşadığını bunları bilemiyoruz.
Evet.
Acıyla, sorunlarla ve problemlerle hayat yolculuğum devam ettiği müddetçe karşılaşacağım. Hatta tabii bizim inancımıza göre hayattan sonraki yaşamda da belirli sorulara dünyadayken bize verilen işte emanetleri, nimetleri, sorumluluklarımızla da ilgili hesaba çekileceğiz. Dünya devam ettiği sürece bu var olacak. Burada bizim biraz insan kumaşımızın kalitesini gösteren şey de sorunlarla mücadele ederken takındığımız tavırlar galiba bizi biraz kumaşımızın kalitesini, tabii, tabii. tohumumuzu gösteren şey o. O acılara, olumsuzluklara vermiş olduğumuz tepkiler bizim kimliğimizi herhalde biraz evet. oluşturuyor. Kimliğimizin bunlar birer parçası. Yani zor zamanlarda kendisini gösteriyor.
Tabii, kaptan fırtınalı havada belli olur diye söylenir. Yani normal her şey yolunda giderken zaten bir şey yapmaya gerek yoktur. Zorluk durumunda nasıl yaklaşıyoruz olaylara? Bu olaylara karşı tutumumuz nedir? İşte iyimser miyiz, umutlu muyuz, karamsar mıyız, affedici miyiz? Yani bir insanı değerli, erdemli, yüce gönüllü yapan şey bu özelliklerdir. Eğer olumsuz olayları soğukkanlılıkla karşılayabiliyorsak, mücadele edebiliyorsak, yılgınlık göstermiyorsak, o zaman yüce gönüllü, erdemli, kendini gerçekleştirmiş, insanı kamil olma yolculuğunda mesafe kaydetmiş bir kişi oluyoruz. Tersi durumda ise pek olgunlaşmamış, hani biraz şey bir ifade olacak ama tırnak içinde ham bir insan olmuş oluyoruz. Henüz olgunlaşmamış.
İşlenmemiş.
İşlenmemiş, zorluk görmemiş, anlayışsız, umutsuz, olaylara kötümser bakan, mutsuz bir insan. Sanki varoluş amacını, varoluş yolculuğunun gereklerini yerine getirmemiş bir kişi olarak olabiliyor. Bu anlamda başımıza gelen olumsuz olayları, hüzünleri, acıları bizi geliştiren bir öğretmen olarak görmemiz çok önemli.
Acılarımızı hocalarımıza dönüştürmemiz gerekiyor.
Kesinlikle. Viktor Frank var, bu logoterapinin kurucusu, anlam konusunda çalışan. Diyor ki acıya bir anlam verebilirseniz acı acı olmaktan çıkar diyor. Yani yaşadığım acı benim onu yaşadığıma değiyorsa, beni geliştirmişse, biraz ileri itmişse o zaman acı olmaktan çıkabiliyor mesela.
O zaman hocaya herhalde.
Hoca dönüşüyor. Oluyor, öğretmenimiz oluyor gerçekten. Öğretmenimiz oluyor. Ve hayatı bir hapishane olarak değil, bir okul olarak görme burada önemli. Yaşadığımız tüm olayları, yani başıma gelen şeyleri hep cezalandırılıyorum duygusu içerisinde değil de bunlar öğretmenlerim benim diye, işte hocam diye baktığımızda o zaman daha az üzülürüz, kendimizi daha iyi hissederiz.
Hocam son iki dakika kala şunu sormak istiyorum tabii. size. Bazı insanlar vardır, etrafına sevdiklerini o kadar çok değer verirler ki, bu anlattıklarınızın aklıma bu geldi. Kendilerini tamamen değersizleştirir, evet. kendilerini tamamen silerek hep etrafları için yaşar ama kendilerini de ihmal ederler. Böyle durumlarda siz ne tavsiye edersiniz genellikle?
Kendini sevme önemli bir şeydir ama burada bunu kibir, megalomani, narsizmle karıştırmayalım. Yani doğrunun bir ucunda kendini sevmeme, ezik hissetme duyguları olabilir. Diğeri de narsizm olabilir. Bunun dengede olması gerekiyor. Kendini sevme öz saygının önemli bir göstergesidir. Kendine özen gösterme, kendini değerli hissetme. Ama insanlardan bir insan olarak en az diğer insanlar kadar bende sevilmeyi, mutluluğu, iyiliği hak ediyorum diye düşünme bu noktada çok önemlidir. Tersi durumda eğer kendimize karşı kendimizi sevmiyorsak pek yol alabilmemiz mümkün değil iyi oluş yolculuğunda.
Yaşam enerjimiz o yüzden herhalde bazen düşer değil mi?
Tabii.
Kendimize gerekli mesela özeni, bakımı yapmayalım. Saçımız, sakalımız mesela birbirine karışır. Heyecan
tabii,
duymayız.
Tabii gereklerini yerine
gibi
getirmemiz
gibi.
Gerekiyor. Erik Fromm var, önemli bir psikolog, sosyolog, aynı zamanda psikanalist. Diyor ki bize çiçekleri sevdiğini söyleyen ama çiçekleri sulamadığı için kurutan bir kişinin çiçek sevgisine inanır mıyız diyor. Yani size birisi diyor ki çiçekleri çok seviyorum diyor. Evine gittiniz, baktınız tüm çiçekler kurumuş susuzluktan. Onun sevgisine inanmayız mesela. Sevgi etken ilgidir diyor. Etkin ilgidir, aktif ilgidir, bir şey yapmadır. Eğer kendimi de seviyorsam yediğime içtiğime dikkat etmem gerekir. Giyinme, kuşanma, temizliğime, sağlığıma dikkat etmem gerekir. Yani bunu göstermem gerekir. Aktif ilgidir diyelim, sevgi aktif ilgidir diyelim, öyle bitirelim.
Teşekkür ediyorum. Güzel bir yerde de noktalamış olduk. Sevgili hocam yine katıldınız, kırmadınız bizi, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Daha nice inşallah hocam programlarla.
Tabii ki konuşacak çok şeyimiz var.
Eksik olmayın, sağ olun efendim. Evet, Profesör Doktor Tayfun Doğan hocamız bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz, selametle.